Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Ahval dinleyicileri. Türkiye başarı olarak duyurduğu GAR operasyonundan aralarında asker, polis ve MİT mensubunun olduğu 13 kişinin ölümüne döndü. 13 kişinin nasıl öldüğüne ilişkin sorular henüz yanıtlanamadı. Ancak iktidar hedefinde yine HDP var. HDP'ye yönelik çok sayıda gözaltı dalgası sonrası Kobani olayları nedeniyle 9 HDP'li vekil hakkında da fezleke hazırlandı. Öte yandan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Gergerlioğlu'nun da dokunulmazlığı bu kapsamda tehlikede. HDP'yi konuşacağız. Konuğum hakkında fezleke hazırlanan 9 isimden biri olan HDP Van Milletvekili Sezai Temelli. Merhaba, hoş geldiniz yanımıza.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Şuradan başlamak isterim öncelikle. Uzun süredir bir gözaltı dalgası yürütülüyor HDP'ye karşı. Çok sayıda HDP'li siyasetçi de içeride. Bunun son arkası da sizin de aralarında olduğunuz 9 vekil hakkında hazırlanan fezlekeler oldu. Ne dersiniz? HDP neden tekrar hedefte? MHP'nin de HDP kapatılsın çağrıları vardı. Bütün bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Öncelikle Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosfere baktığınızda aslında bu tablonun iktidar açısından ortaya çıkardığı şey iktidarın siyaseten tükenmişliğidir. O denli tükenmiş bir iktidar var ki siyaseten topluma verebileceği hiçbir şey kalmamış. İcraat olarak da kalmamış. Adeta yaptıkları her icraatla ülkeyi tüketen bir iktidar var. Siyaseten de baktığımızda yegane söylemleri kendi bekaları için tabii bunu yapıyorlar. HDP düşmanlığıdır, Kürt düşmanlığıdır. Demokratik hak savunusunda bulunan herkese yönelik yapmış oldukları düşmanlıklardır. Bütün bu biraz önce sizin saymış olduğunuz vakaları alt alta koyduğunuzda aslında bu bugünkü iktidarı resmetmekten başka bir şeye karşılık gelmez. Bu iktidarın aczini, çürümüşlüğünü, çöküşünü gösterir. 6 yıl boyunca sürdürdükleri çöktürme planı sonucunda maalesef Türkiye çökmüştür. Büyük bir çöküntü içinde yaşıyor Türkiye ve her geçen gün daha da kötüye doğru sürükleniyor. HDP bu sürüklenişini durdurabilecek belki de en güçlü muhalefet olduğundan dolayı da saldırıların her zaman için öncelikle hedefi odağında yer alıyor. Saymış olduğunuz şeylere belki de en son örnek hepsini toptan açıklayacak önemli bir örnektir. Bugün biliyorsunuz Ağrı milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir arkadaşımız bir basın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısı yapmasının nedeni İçişleri Bakanı olan Zaft'ın bir televizyon programında bu iktidarın artık alışılagelmiş tavırlarından biri olan iftira ve yalana yeniden başvurmasıydı. Evet, çok büyük bir iftirada bulundu, yalan söyledi. Hatta o denli ileri gitti ki elinde sanki kanıtlar varmış gibi, deliller varmış gibi, bunu da kamuoyuyla paylaşacakmış gibi böyle bir hava yarattı, böyle bir algı yönetti, böyle bir psikolojik savaş dediğimiz bir kirliliği toplumun üzerine, kamuoyuna boca etti. Bugün ortaya çıktı ki bütün, zaten çok iyi biliyorduk, bütün bu söyledikleri yalan. Dilan vekilimiz ne Gari'ye gitmiş, ne o bölgeye yakın bir yere gitmiş. Pasaportu ortada, seyahatleri ortada. Bütün siyaseti zaten açık bir şekilde yapıyor. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Neden bunu anlatıyorum? Yani Süleyman Soylu ilk defa mı yalan söylüyor? Hayır, hep yalan söylüyor. Sadece Süleyman Soylu mu söylüyor? Hayır, bütün iktidar yalan söylüyor ve adeta bir yalan siyasetiyle HDP'yi kuşatmaya çalışıyorlar. Bütün fezlekelere baktığımızda da aynı şeyi görmeniz mümkün. Bütün fezlekelerin içi bu tür iftiralarla, yalanlarla, gizli tanıklarla, yok işte duyumlarla uydurulmuş senaryolarla dolu. Bugün yargılanan bütün arkadaşlarımızın fezlekeleri böyle. Bizim hakkımızda hazırlanan fezleke de böyle. Şu anda bundan dolayı tutuklu olan arkadaşlarımızın dosyaları da böyle. 3600 sayfalık bir iddianame var. 3600 sayfanın içinde 3 tane delil yok. Yani bu denli bir kepazelikle bu denli bir yargının çöküşüyle de karşı karşıyayız. Yani bunu hazırlayan savcının en azından mesleğine olan bir şeyle saygısı olsa bir iki tane delil arar. Savcı bunu mahkemeye sunuyor. Bu mahkeme 3600 sayfa iki günde okuyup bu iddianameyi kabul ediyor. Her şeyiyle yargının siyasileştiğinin çok açık bir göstergesi. Hı hı. Yargı siyasileşirken siyasetteki karar vericiler de yargıçlaşıyorlar. Dolayısıyla hüküm kuruyorlar. İşte bugün Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından da bunu görmek mümkün. Cumhurbaşkanı zaten sürekli bu role soyunmuş, hüküm veren ve kendi çıkarları, kendi bekası, iktidarın bekası uğruna her türlü adaletsizliği göze almış bir uygulamayla karşı karşıyayız. Aslında bu fezlekelere dair dava düştü biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu anlamıyla baktığınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı aslında bu fezlekelerin artık düşmüş olduğunu, bir karşılığının olmadığını bize gösteriyor. Çünkü orada çok net bir karar var. Kobani meselesine dair de çok net bir karar var. Selahattin Bey'in yargılandığı bütün dosyalara dair net kararlar var. Onun ötesinde DTK'ya dair de net bir karar var. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğunuzda bu davada ısrar etmek ilginç bir şey. Anayasa suçu işlemek. Yani anayasaya aykırı hareket etmek demek. Hala anayasa suçunu bu kadar rahat işleyen ve bunu sıradanlaştıran bir iktidarla da karşı karşıya olduğumuz gerçeğinde görüyoruz. Sürekli suç işleyen, adeta bu suç işleme hakkını kendinde gören, yasaları tanımayan, yargıyı siyasileştiren ve bütün demokratik hak alanlarına, insan hak alanlarına saldırıyı her geçen gün büyüten bir iktidar var karşımızda.
Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? HDP olarak olası bir kötü senaryoya karşı nasıl tavır alacaksınız?
Aslında biz bu kötülüğün içinde mücadele ediyoruz. Yani karşımıza yeni bir kötü senaryo çıkmayacak. Biz en başından beri, yani özellikle son 6 yıldır karşı karşıya olduğumuz şeyin bu olduğunu kamuoyuna, topluma, Türkiye toplumuna, uluslararası kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Bu 6 yıldır tecrit sistemiyle, demokratik siyasete olan saldırıyla, Kürt düşmanlığıyla, savaş politikalarıyla, ekoloji alanının tahribiyle, kadın düşmanlığıyla, yani yaşamın her alanına karşı giderek saldırganlaşan, yaşam hakkını, en temel hakları yok sayan bir kötülüğü karşı mücadele ediyoruz. Dolayısıyla önümüze yeni bir kötülük senaryosu gelmeyecek. Bu senaryo devam ediyor. Bunun içindeyiz. Bunu kırmanın, bunu yıkmanın yolu daha güçlü mücadelelerden, bütünlüktür. Tüm siyasi muhalefetin, toplumsal muhalefetin, bütün kamuoyunun, uluslararası kamuoyunun yan yana geleceği ve bu gidişatı durduracağı bir mücadeleyi örgütlemekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü biliyoruz ki burada otoriter rejim yükseldikçe, faşizm kurumsallaştıkça bu sadece HDP'ye yönelik bir kötülük değil, toplumdaki herkesi kapsayan bir kötülük. Hatta bu ülkenin sınırlarını taşan bir kötülük. Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ulaşan bir kötülük. Mülteci vakasıyla, Kürt halkına yönelik Orta Doğu'da sürdürülen anlayışla, Türkiye'de sürdürülen anlayışla karşı karşıya kaldığımız bütün bu meseleyi önümüze koyduğumuzda büyük bir kötülükten bahsediyoruz. O yüzden de büyük insanlığı göreve çağırıyoruz. Yani birlikte yeni yaşam derken, büyük insanlık derken, umut derken, cesaret derken bu kötülükten kurtulmak adına bütün toplumu aslında kendi haklarını savunmaya çağırıyoruz. Eğer bunu durduramazsak gidişat böyle devam edecektir ve sadece HDP değil, sadece HDP'liler değil, bütün Türkiye halkları, emekçileri, kadınlar, gençler bu yıkımla, bu çöküşle mağdur olmaya devam edecektir. Bu tabii ki ilelebet sürmez. Yani bu iktidar sona yaklaştıkça bu kötülüklerini, bu zulmünü, bu şiddetini yükseltiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. İktidarın sonu gelmiştir. Böyle sürdürülemez. Bakın o denli sonu gelmiştir ki bir taraftan mizah yapıldı. Artık kara mizah var ortada, uzaya gidiyorlar. Öbür taraftan yeni anayasa diyorlar ama anayasa yapma şeyini, kifayetini gösterecek bir tablo karşımızda yok. Bu da şu, günü kurtarmaya çalışıyor. Yani yok uzay komikliğiyle, yok yeni anayasa gündem kaçırmasıyla, yok işte her gün televizyonlarda halka o kara propagandayla yapmaya çalıştıkları şey günü kurtarmaktır ama yolun sonuna rahatsız gelinmiştir.
Son olarak muhalefetten nasıl bir tavır bekliyorsunuz? Çünkü CHP'nin bir önceki dokunulmazlıklar konusundaki tavrı ortadaydı. Siz bu yeni dokunulmazlıkların meclis genel kuruluna gelmesi durumunda muhalefet partilerinden nasıl bir tavır bekliyorsunuz?
Şimdi bir önceki dokunulmazlıkların kalktığı dönemdeki tartışmalara baktığımızda bu hafızanın tazelenmesinde yarar var. O zaman söylediklerimiz çok netti. Eğer orada o dokunulmazlıklara karşı durulabilseydi, bu demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik bu saldırıya karşı muhalefet durabilseydi, belki de bugün yaşadığımız bunca felaketle karşılaşmayacaktık. Bu kadar felaketin üstümüze gelmesinin nedeni, son 6 yıldır giderek otoriterleşen rejimin her uğrakta muhalefetin aslında muhalefetten daha çok iktidarın sırasına dizilmesi sonucu hayata geçtiğini artık hepimiz öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi de öğrendi. Diğer partiler de öğrendi. Herkes bunu çok iyi biliyor, çok net biliyor. Fakat önemli olan şu, bugünden sonra ne yapacağını. Bugünden sonra eğer aynı şeyleri tekrar edecekseniz buradan farklı bir sonuç çıkmaz. Aynı deneyi yapa yapa farklı sonuç alamazsınız. Dolayısıyla ben inanıyorum ki muhalefet partileri bu konuda bu kez çok net bir tavır ortaya koyacaklar. Her şeyden önce sadece HDP adına da koymayacaklar bunu. Şu anda inanıyorum ki siyasetin yapılabilirliği adına, siyasi demokratik bir zemini koruma adına bunu yapacaklar. Çünkü eğer bu kez de aynı hatayı tekrarlarlarsa, bu anayasal suça ortak olurlarsa, ki biliyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılması anayasa ihlalidir. Bunu bütün dava süreçlerinde çok net ortaya konmuştur. Yani anayasal dokunulmazlığın neden var olduğu ve kalkmasının nelere yol açacağını şu geride bıraktığımız 4 yılı aşkın süredir izliyoruz. Hatta neredeyse 5. yılı tamamlanacak Mayıs ayında. Bunun bir kez daha yenilenmeyeceğini umuyoruz. Dolayısıyla sürekli olarak devlet aklının aslında artık bir akıldan da bahsetmek şüpheli. Aklını yitirmiş bir girdabın içine muhalefet sürüklenmemeli. Bu girdabı durdurmalı. Buradan Türkiye toplumunun aslında geleceğine yönelik inisiyatif almalı. Önemli bir demokratik hamleyi tam da bu mevzide, bu geldiğimiz aşamada ortaya koyabilmeli. Muhalefet bunu yapabilir. Muhalefet bu anlamıyla bugün muhalefeti kuşatmaya çalışan bu algı çeperinden kendisini kurtarması lazım. Yani muhalefetin HDP ile yan yana gelmesi gibi bir mesele üzerinden, HDP'yi giderek kriminalize eden, suçlayan o algıdan muhalefetin kurtulması lazım. Bunu Türkiye'nin demokratik yaşaması adına yapıyor. Yoksa HDP kimseye muhtaç değil. HDP mücadelesine dün başlamadı. HDP mücadelesini sadece milletvekilleriyle yapmıyor. HDP koskoca bir halk. 6 milyon kişiye beddua eden bir adam var karşımızda ama 6 milyon falan değiliz biz. Çok daha fazlayız. Yani dolayısıyla çok güçlü bir parti. Bu gücünü aritmetikten almıyor. Bu gücünü siyaseten ortaya koymuş olduğu aslında Türkiye'nin geleceğine dair, Orta Doğu'nun, Avrupa'nın hatta geleceğine dair ortaya koymuş olduğu fikriyatından alıyor. Bu çok önemli bir fikriyat. Çok güçlü bir fikriyat. Demokratik anayasa derken, demokratik cumhuriyet derken, çoğulculuğu, yerel demokrasiyi, laikliği dile getirirken aslında Türkiye'de bir arada yaşamanın, ortak vatanda, eşit yurttaşlık temelinde Türkiye'nin geleceğini inşa eden, yeni bir kurucu aklı ortaya koyan bir parti HDP. Dolayısıyla HDP'nin fikriyatı önemlidir. Bu fikriyat kapatılamaz. Bu fikriyatın bugün vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla da sönümlenmeyeceğini herkes çok iyi biliyor. Ama iktidar artık o denli sığ bir anlayışa sürüklenmiş durumdaki medet umduğu şeyler dokunulmazlıkların kaldırılması, medet umduğu şey HDP'nin kapatılması, Kürtlerin başta Kürtler olmak üzere kadınların, emekçilerin kendi haklarından vazgeçtiği, birer tebaa haline dönüştüğü bir sistem kurmaya çalışıyor. Bu sistemin önündeki en güçlü engel tabii ki HDP. Bu saldırıların nedenini alıyoruz. Muhalefet burada ne yapacak? Muhalefet burada aslında ya demokrasi diyecek ya diktatörlük diyecek. Her bundan sonraki sadece ezbekeler meselesi değil. Sadece işte HDP'ye yönelik yapılan saldırılardaki tavırlar değil. Bundan sonra atacağı her adımda hem siyasi muhalefet hem toplumsal muhalefet diktatörlük ve demokrasi yol ayrımında olduğunu farkındalığıyla atacak. Ben Türkiye'de bunun demokrasiye yönelik bir başlangıç olacağına da inanıyorum. Çünkü artık bunun zamanı gelmiştir. Biz çok vakit kaybettik, çok oyalandık. Türkiye çözüm sürecini iyi değerlendiremedi. Sonrasında gelen birçok şeyi, anayasa referandumunu 2017'yi iyi değerlendiremedi. 2016'da dokunulmazlıklara yönelik hamleyi iyi değerlendiremedi. Sonrasında 2018 seçimlerini iyi değerlendiremedi. Bakın bunların hepsi muhalefetin aslında önüne gelmiş önemli kavşaklar ve bu kavşaklardaki tavırlarını belirleyecek önemli momentlerde. Fakat bütün bunlardan sonra 31 Mart yerel seçimlerinde biz bu konuda bir kez daha tüm Türkiye muhalefetine, siyasi ve toplumsal muhalefete bir öncülükle önemli bir adım attık. Çok umutlandık. Fakat bunun da devamını getiremedi. Ama bu önümüzdeki süreçte özellikle 2021 yılında muhalefetin, Türkiye'deki hem siyasi hem toplumsal muhalefetin toplumun beklentilerine yanıt verecek şekilde bir hareket, bir siyaset sergilemekle yükümlü olduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sezai Temel'le yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler dilerim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.